Anna Karenina, Tolstoy, 2. kaset, 1. yüz, sayfa 580. Anna portresini yaptığı için ressama büyük bir şükran duyuyordu. Vronsky ona aşırı derecede kibar davranıyor, kendi tablolarıyla ilgili düşüncelerine çok önem veriyordu. Golinichev, sanat konusunda ressama doğru görüşler aşılayabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Oysa Mihailo herkese karşı soğuk davranıyordu hala. Anna yine de ressamın kendisine zevkle baktığını hissediyordu. Ama Mihailo onunla konuşmaktan kaçınıyordu. Vronsky çalışması konusunda kendisinden öğüt istediği zaman inatla susuyor, Vronsky'nin tablosuna sesini çıkarmadan bakıyor, Golinichev'in konuşmalarından sıkıldığını belli ediyor, karşı da çıkmıyordu. Genel olarak Mihailov'un çekingen, soğuk ve hatta düşmanca tavrı hiç hoşlarına gitmedi. Seanslar bitip de ardından anı olarak çok güzel bir tablo bırakarak evlerine gelmeyi kesince çok sevindiler. Tümünün hakkına gelen düşünceyi ilk önce Golinichev açıkladı. Mihailo Vronsky'yi kıskanıyordu. Yeteneğini kıskanmıyordur. Onu asıl öfkelendiren senin yüksek tabakadan, zengin, üstelik de kont oluşun. Buna önem verdiği yoktu ya. Ve büyük çaba harcamadan kendisinin yaşamını adadığı bu alanda onun kadar iyi, belki de ondan daha iyi resim yapabilmendir. En önemlisi kendisinde olmayan eğitimin sende olmasıydı. Vronsky Mihailov'u savunuyordu ama içinden kendisinden aşağı düzeydeki bir adamın anlayışına göre onu kıskanmasını çok doğal buluyordu. Anna'nın Vronsky ve Mihailov'un canlı modele bakarak yapmış olduğu portreleri Vronsky'ye Mihailov'la aralarında farkı göstermişti ama Vronsky bunu görmüyordu. Zaten artık buna gerek kalmadığını söyleyerek portreyi tamamlamadı. Ama yapmayı sürdürdüğü orta çağla ilgili tabloyu Anna ve Golinichev gibi o da seviyordu. Çünkü bu tablo eski bir tabloya Mihailov'un yaptığı o tablodan daha çok benziyordu. Öte yandan Mihailo, Anna'nın portresine büyülenmiş olsa bile seansların bittiğini, Golinichev'in Vronsky'nin sanatı konusundaki söylevlerinin sona erdiğine onlardan daha çok seviniyordu. Mihailo, Vronsky'nin bir şeyler çiziktirmesine engel olunamayacağını, kontun da bütün hevesliler gibi canını istediğini boyamaya kesinlikle hakkı olduğunu biliyor ama yine de bundan hoşlanmıyordu. Bir adamın kendisine büyük bir bebek yapıp öpmesi engellenemezdi. Ama bu adam bebekle gelir de bir aşığın önünde bebeğe olan aşkından söz ederse aşık bundan hoşlanmazdı. Vronsky'nin resmi de Mihailov'da aynı etkiyi bırakıyordu. Mihailov bunu gülünç buluyordu. Resim onu incitiyor, yüreğini sızlatıyordu. Vronsky'nin resme ve orta çağa duyduğu hayranlık uzun sürmedi. Tablosunu bitiremeyeceğini anlayacak kadar anlayışlıydı. Başlangıçta pek göze batmayan kusurların resim ilerledikçe ortaya çıkacağını seziyordu. Aklında hiçbir şey olmadığı halde düşüncelerinin olgunlaşmasını beklediğini ve yapacağı yapıt için malzeme topladığını öne sürerek kendini aldatan Golinichev'in durumuna düşmüştü. Ama Golinichev bu durumdan çok sıkılıyordu. Oysa hayal kurmaktan bile aciz olan Vronsky sakin sakin duruyordu. Kişiliğine uygun bir kararla hiçbir açıklama ve neden ileri sürmeden resimle uğraşmayı bıraktı. Ama bu uğraştan kopar kopmaz aldığı kararı çok şaşıran Anna ile sürdürdükleri yaşamı bu küçük İtalyan kentinde ona birden boş, palazzo ise son derece eski ve pis, perdeler reke içinde, parkeler çatlaklarla ve tavanlar iğrenç kertenkelelerle dolu göründü. Golinichev'in çevresindekiler öylesine sıkıcı, İtalyan profesörle Alman yolcu öylesine yavandılar ki çevre değiştirmeye karar verdi. Bu yüzden iki sevgili Rusya'ya köye dönmeye karar verdi. Vronsky Petersburg'a uğrayıp ağabeyiyle mirası paylaşmak, Anna da orada oğlunu görmek istiyordu. Sonra da yazı geçirmek için Vronsky'nin kocaman malikanesine gideceklerdi. Levin 2 aylık evliydi. Mutluydu ama umduğundan bambaşkaydı mutluluğu. Attığı her adımda eski düşlerinin yok olduğunu ama yeni sevinçlerin ortaya çıktığını görüyordu. Mutluydu ancak gittikçe daha iyi tanıdığı evlilik yaşamının düşünmüş gibi olmadığını görüyordu. Her an durgun bir göl üstünde bir kayığın düzgün ve mutlu gidişini hayranlıkla seyreden ve onu kendisi kullanmak isteyen bir adamın duygularına benzer bir duyguya kapılıyordu. Kayıkta hareketsiz oturmanın yetmediğini, hiç durmadan yönünü saptaması, ayaklarının altındaki suyu unutmaması, alışkın olmayan elleriyle kürek çekmesi gerektiğini hissediyordu. Levin, başka birinin iş yapmasını seyretmenin kolay olduğunu ama kendisinin iş yapmasının çok hoş yanları olsa da çok zor olduğunu anlıyordu. Bekarken evlilik yaşamında olan ufak tefek tatsızlıklara, kavgalara, kıskançlıklara, dargınlıklara içten içe gülerdi. Buna benzer şeylerin gelecekte kendi evliliğinde olmayacağına inanır, kendi aile yaşamının başkalarınınkine benzemeyeceğini sanırdı. Oysa tam tersine, günlük yaşamı eskiden küçümsediği o küçük şeylerle doluydu ve bunlar şimdi apayrı, tartışılmaz bir önem taşıyordu onun için. Levin bunları yoluna koymanın eskiden sandığı kadar kolay olmadığını görüyordu. Levin aile yaşamı konusunda en doğru bilgilere donanmış olduğuna inanıyordu. Bütün erkekler gibi evliliği her türlü endişeden arınmış bir aşkın verdiği zevkler olarak düşünmüştü. Kendi kendine yalnızca işinde çalışacağını ve aşkın kollarında dinleneceğini söylüyordu. Karısı sevilmekten başka bir şey düşünmeyecekti. Bir kadının da kişisel bazı işler yapmaya hakkı olduğunu kesinlikle unutuyordu. Bu yüzden de şair ruhlu, sevimli Kitty'nin evliliklerinin daha ilk günlerinde ev işlerini düşünebildiğini, çamaşırla, eşyalarla, konuk odalarının yatak takımlarıyla, servisle, mutfakla ilgilendiğini görünce çok şaşırdı. Henüz nişanlıyken Kitty'nin yurt dışına yolculuk yapmayı istemediğini, aşklarından başka bir şey düşünmüyormuş gibi doğruca köye gitmeye karar verdiğini söylediği zamanki tavrı Levin'i şaşırtmıştı. Bu onu incitmişti. Şimdi ise Kitty'nin ufak tefek şeylere canını sıkması onu kızdırıyordu. Ama bunların gerekli olduğunu görüyor, hiç de küçümsemiyordu. Karısını seviyor, ona hayran olmaktan kendini alamıyordu. Kitty'nin Moskova'dan getirtilen mobilyaları yerleştirmesine, eski yatak odasını kendisi için yeniden düzenlemesine, perdeleri astırmasına, konuk odalarıyla Dolly'nin odasını hazırlamasına, yaşlı aşçıya yemek listesi yaptırmasına, elindenkiler yönetimini aldığı Agafya Mihailovna'ya tartışmasına gülüyordu. Levin yaşlı aşçının yerine getirilmesi olanaksız ve keyfi buyruklar alınca gülümsediğini fark ediyor. Agafya Mihailovna'nın genç hanımefendinin kiler konusunda verdiği bilgileri dinlerken başını yavaş yavaş salladığını görüyordu. Kitty, oda hizmetçisi Maşa'nın ona bir çocuk gözüyle baktığını ve sözünü hiç dinlemediğini hem ağlayıp hem gülerek şikayete geldiği zaman onun çok sevimli olduğunu düşünüyordu. Bu olay Levin'e hem hoş hem de tuhaf görünüyor ama yine de böyle olmamasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Kitty de olup biten değişiklikleri hiç anlamıyordu. Şimdi ev sahibesi olarak istediği kadar şekerleme alabilir, istediği kadar para harcayabilir, imrendiği pastayı ısmarlayabilirdi. Oysa evindeyken kimi zaman lahana turşusu ya da herhangi bir şekerleme isteği yerine getirilmezdi. Kitty, Dolly ile çocuklarının gelişi için hazırlık yapıyordu sevinçle. Kendi kendine her birine istediği pastayı yaptıracağına söz veriyordu. Dolly'nin evinin yeni düzenini beğeneceğinden emindi. Ev işlerinin ayrıntıları karşı konulmaz biçimde ilgisini çekiyordu. İçgüdüsel olarak kötü günlerin geleceğini sezerek, yuvasını kurmak için baharın gelişinden yararlanıyor, işe başlamadan önce de bunun nasıl yapılacağını acele acele öğrenmeye çalışıyordu. Levin'in idealine ve ilk günlerin mutluluğuna ters düşen Kitty'nin bu küçük uğraşları onda büyük bir duş kırıklığı yarattı. Ama amacını anlayamadığı, aynı zamanda da hayranlık duymadan edemediği bu hoş çalışkanlık onun için yeni bir mutluluk kaynağı oldu. Levin'i şaşırtan bir başka şey de kavgalar oldu. Levin karısıyla arasında hiçbir zaman anlayış, sevgi ve saygıdan başka bir şeye dayanan ilişki olamayacağını düşünmüştü. Oysa daha ilk günden kavga ettiler. Kitty ona karısını sevmediğini, yalnızca kendini sevdiğini söyledi. Umutsuz hareketler yaparak hıçkırmaya başladı. Bu ilk kavgaya Levin'in gecikmesi neden oldu. Yeni çiftliğe gitmiş kısa yoldan geleyim derken yolunu şaşırdığı için yarım saat gecikmişti. Eve doğru yürürken aklında yalnızca karısı, aşkı ve mutluluğu vardı. Yaklaştıkça karısına duyduğu sevgi daha da artıyordu. Salona koşarken yüreği Scherbatskilere evlenme önerisinde bulunmaya gittiği günkü kadar büyük bir heyecanla dolup taşıyordu. Ama hiç tanımadığı asık bir yüzle karşılaşmıştı. Kitty'yi öpmek istedi ama Kitty onu itti. "Neyin var?" Kitty sakin ve soğuk görünmeye çalışarak "Senin keyfin yerinde." diye başladı. Ama ağzını açar açmaz, pencerenin yanında hiç kımıldamadan bekleyip durduğu bu yarım saat boyunca içini kemiren aptalca bir kıskançlık sistem dolu sözler halinde boşalıverdi. Levin o zaman ilk kez Kitty'yi mihraba götürdüğü zaman anlayamamış olduğu şeyin ne olduğunu anladı. Kitty yalnızca kendisine çok bağlı olmakla kalmıyor, Levin onun kişiliğinin nerede başlayıp bittiğini de bilmiyordu. Levin bunu içinde duyduğu parçalanma duygusuyla farkına vardı. İlk önce buna çok kırıldı ama hemen Kitty'nin kendisini kıramayacağını hissetti. Çünkü Kitty ile kendisi bir bütündüler. İlk anda sırtına korkunç bir yumruk yiyen ve onu vuranı görmek için öfkeyle arkasına döndüğünde yumruğu kazayla kendisine vurduğunu gören, sonuçta kızacak hiçbir şey olmadığını, acıya katlanmaktan ve acıyı hafifletmeye çalışmaktan başka yapacak şey olmadığını anlayan bir adamın hissettiğine benzer bir duyguya kapıldı. Levin bir daha böyle bir duyguya kendini kolayca kaptırmadı ama bu ilk olayda uzun süre kendini toparlayamadı. İçten gelen bir duygu kendisini haklı göstermesini, Kitty'nin haksız olduğunu kanıtlamasını istiyordu. Ama bu Kitty'yi daha çok kızdırmak ve aralarında açılan çatlağı daha fazla genişletmekten başka bir işe yaramıyordu. Bir duygu Levin'i suçu Kitty'ye atmaya itiyor, bir başka duygu aralarındaki çatlağı daha fazla genişletmeye olanak vermeyerek onu bu anlaşmazlığı hemen ortadan kaldırmaya sürüklüyordu. Haksız yere suçlanmak çok zordu ama kendini temize çıkararak karısına acı çektirmesi daha kötüydü. Yarı uyur yarı uyanıkken bu ağrıyı içinden söküp çıkarmak isteyen ama uyanınca o acının yine içinde olduğunu anlayan bir insan gibi yapılacak tek şeyin acıyı çekmek olduğunu kabul ediyor ve o da bunu yapmaya çabalıyordu. Barıştılar. Kitty suçunu tam olarak itiraf etmeden Levin'e karşı öyle sevecen davrandı ki Levin bundan yepyeni bir mutluluk, daha büyük bir aşk duydu. Ama böyle olaylar sudan bahanelerle sık sık yinelendi. Çünkü henüz birbirlerini tanımıyorlardı. Hiçbiri diğeri için neyin önemli olduğunu bilmiyordu. Ayrıca ilk aylarda her ikisi de sinirliydi. Çoğunlukla biri sakin, öteki keyifsizse sorun çıkmıyordu. Ama her ikisinin de keyfi yerinde değilse, öyle önemsiz şeyler yüzünden kavga ediyorlardı ki daha sonra bunu anımsamıyorlardı bile. İkisi de keyifli olunca mutluluklarının kat kat arttığı da bir gerçekti. Ama yine de bu ilk aylar onlar için çok zor geçti. Bütün bu süre içinde her biri onları birbirlerine bağlayan zinciri kendinden yana çekiştiriyordu. Levin'in büyük umutla bağladığı bu balayı belleklerinde yaşamlarının en çetin, en zor dönemi olarak kaldı aslında. Her ikisi de daha sonraları ikisinin birbirinin pek seyrek olarak sağlıklı bir ruh durumu içinde bulunduğu o korkunç dönemin utanç verici sayısız izlerini belleklerinden silmeye çalıştılar. Yaşamları evliliklerinin 3. ayında bir süre kaldıkları Moskova'dan döndükten sonra düzene girdi ancak. Moskova'dan yeni dönmüşlerdi ve baş başa kalmanın tadını çıkarıyorlardı. Levin çalışma odasında masasının başına oturmuş yazı yazıyordu. Kitty sırtında evliliklerinin ilk günlerinde giydiği için kocasının çok sevdiği menekşe rengi giysisiyle Levin'in babasının ve büyük babasının çalışma odasını süslemiş olan büyük deri kanepeye oturmuş İngiliz işi işliyordu. Hem düşünüp hem de yazarken Levin karısının yanında olmasından çok hoşlanırdı. Tarım işlerini ve tarım koşullarını iyileştirme konusundaki kitabı üzerinde çalışmalarını bırakmamıştı. Eskiden yaşamını kuşatan hüzünlü bir karanlıkla karşılaştığında ona önemsiz ve küçük görünen bu uğraşlar şimdi geleceğini dolduran aydınlık ve mutluluğa oranla daha da önemsiz ve bayağı görünüyordu. Levin işlerini bırakmıyor ama dikkatinin başka yöne kaydığını ve bu işlerin ona daha kolay geldiğini hissediyordu. Eskiden bu tür bir çalışma ona kurtuluş gibi görünüyordu. Çünkü onlar olmasa yaşamın çok sıkıcı olacağını hissediyordu. Oysa şimdi bu çalışmaya yaşamının sürekli olarak parlak bir şekilde geçmemesi için gereksinim duyuyordu. Yazdıklarını okuyunca eski düşüncelerinin çoğu kendisine aşırı gibi görünse bile yapıtının çalışmaya değer olduğunu gördü. Buna karşılık gözden kaçmış bazı boşlukların doldurulması gerektiğini anladı. Şimdi Rusya'daki uygun olmayan tarım durumunun nedenleri konusunda yazdığı bölümü yeniden yazıyordu. Rusya'daki yoksulluğun yalnızca toprakların eşit olmayan dağıtımından kaynaklanmadığını, nüfusun kentlerde yoğunlaşmasını ve lüks artışını getiren ulaşım araçlarının gelişmesi, fabrikalaşma, kredi yöntemleri ve buna paralel borsa oyunları gibi Rusya'ya dışarıdan ışlanmış uygarlığın da bu sonucu yarattığını kanıtlamaya çalışıyordu. Levin ülkenin zenginleşmesinin kaynakları normal koşullarda artışıyla birlikte bu olguların ancak tarımın geniş ölçüde yaygınlaştırılması ve düzenli, belirli koşullarda tarım yapılmasına olanak tanınması durumunda ortaya çıkacağını düşünüyordu. Ona göre endüstrinin diğer dalları tarımın önüne geçmemeli, ülke zenginliği her alanda eşit olarak artmalı, ulaşım araçlarının gelişmesi tarımsal gelişmeyi izlemeliydi. Toprakların eşit olmayan biçimde dağıtılmasıyla demir yollarının yapımının ekonomik üstünlüklere göre değil de politik üstünlüklere dayandırılması gerçekleri göz önüne alınırsa, bunlar beklenenin tersine tarımın gelişmesine katkıda bulunmak bir yana, demir yolu endüstrisinin gelişmesini körüklüyor, kredi usulünün yaygınlaşmasına, tarımın ise yerinde saymasına neden oluyordu. Onun düşüncesine göre nasıl ki bir hayvanın yalnız bir organın vaktinden önce ve tek yönlü olarak gelişmesi o hayvanın genel gelişimini engelliyorsa, kuşkusuz Avrupa için zorunlu olan ve tam zamanında ortaya çıkan kredi kurumları, demir yolları, genel kaynak arttırımı ve endüstriyi geliştirme çalışmaları da Rusya'da genel yapıya zarar vermekteydi. Çünkü acele çözüm getirilmesi gereken bir temel sorun olan tarımın örgütlenmesini askıda bırakıyordu bunlar. Levin yazı yazarken Kitty hareketinden bir gün önce kendisine patavatsızca övgüler yağdıran Prens Charsky konusunda kocasının ne kadar saçma bir endişeye kapıldığını anımsıyordu. Kıskanç diye düşünüyordu. Tanrım, ne kadar da tatlı ve aptal görünüyordu. Kıskanıyor. Onların tümünün benim gözümde aşçı Pierre kadar değeri bile olmadığını bir bilse. Kendisine yabancı gelen bir duyguyla kocasının ensesine ve kırmızı boynuna sahiplenircesine baktı. Onu işinden ayırmam çok yazık ama ne yapayım, yüzünü görmek istemiyorum. Ona baktığımı hissediyor mu acaba? Dönüp bakmasını istiyorum. İstiyorum bunu. Bakışlarını daha da güçlendirmek istercesine gözlerini iyice açtı. Onlar bütün gücü kendilerine çekip yapay bir parlaklık vermeye çalışıyorlar diye mırıldanıyordu. Karısının bakışlarını üzerinde hissederek yazmayı bıraktı. Dönüp gülümsedi ayağa kalkarken. Ne var dedi. Geri döndü diye düşündü Kitty. Hiç, arkaya baktırmak istedim sana. Onu çalışmaktan alıkoyduğu için sinirlenip sinirlenmediği anlamaya çalışarak bakıyordu kocasına. Levin mutluluktan coşarak karısına yaklaştı. Birlikte olmamız ne güzel. En azından benim için böyle dedi. Ben de burada mutluyum. Bir daha hiçbir yere, özellikle Moskova'ya gitmeyeceğim. Ne düşünüyordun? Ben mi? Düşünüyordun da. Hayır hayır, yazmaya gitsen. Aklın dağılmasın dedi yüzünü hafifçe buruşturarak. Benim de işim var. Şu karanfilleri kesmem gerek, anlarsın ya. Makası alıp kesmeye başladı. Levin yanına oturup küçük makasın dairesel hareketlerine bakmaya başladı. Bana ne düşündüğünü söyle diye yineledi Levin. Ne mi düşünüyordum? Moskova'yı ve senin boynunu. Beni ha? Neden bu denli mutluyum ki? Doğal değil bu. Çok güzel şey dedi elini öperken. Ben de tersini düşünüyorum. Mutlu oldukça bana daha doğal görünüyor bu durum. Ciddi işleri artık bir yana bırakmışlardı. Kuzma çayın hazır olduğunu haber vermeye geldiğinde suçlular gibi ayrılıverdiler birbirlerinden. Kentten gelen oldu mu diye sordu Levin Kuzma'ya. Az önce geldiler, paketleri açıyorlar. Kitty çalışma odasından çıkarken çabuk gel yoksa mektupları sensiz okurum dedi. Daha sonra dört elle piyano çalarız. Levin yalnız kalınca defterlerini karısının aldığı yeni çalışma masasına koydu. Yine karısının almış olduğu yeni ve şık bir lavaboda ellerini yıkadı. Aklından geçenleri gülümseyerek isteksiz isteksiz başını salladı. Bir tür pişmanlık içini kemiriyordu. Yaşamı çok boş, çok şımarıkça geçiriyordu. Bundan utanç duyuyordu. Böyle yaşamak hiç iyi değil diye düşünüyordu. Neredeyse 3 aydır bomboş oturuyorum. Bugün ilk kez ciddi olarak çalışmaya oturdum. Sonuç ortada. Çalışmaya başlar başlamaz hemen bıraktım. Her zamanki işlerimi bile yüzüstü bırakıyorum. Tarlalara hiç gitmiyorum. Kimi zaman ondan ayrılmaya dayanamıyorum. Kimi zaman onun sıkılmasından korkuyorum. Oysa ben evlenceye kadar yaşamın önemli olmadığını, gerçek yaşamın ondan sonra başlamayacağını sanırdım. Evleneli 3 ay oldu ama hala tembel tembel oturarak zamanımı harcıyorum. Hayır. Böyle süremez bu. Çalışmaya başlamalıyım. Onun suçu değil bu. Ona sitem etmeye hakkım yok. Benim daha kararlı olmam, erkek özgürlüğümü savunmam gerek. Yoksa kötü alışkanlıklar edinirim. Ama bu onun suçu değil, diye düşündü. Kendinden hoşnut olmayan bir insanın hoşnutsuzluğunun nedenini en yakınındaki insanda aramaması çok zordur. Levin de belli belirsiz, Kitty'nin bu işte suçu olmadığını onu suçlayamazdı ama aldığı yüzeysel ve havai eğitimin buna neden olduğunu düşünüyordu. Örneğin şu budala Charsky'yi ele alalım. Kitty tüm iyi niyetine karşılık onun saygılı davranmasını sağlayamadı. Ufak tefek ev sıkıntıları, bu konuda çok ilgili olduğunu kabul etmek gerek, tuvaleti ve İngiliz işlemeleri dışında ciddi bir uğraşı yok. Çalışmalarıma çiftliğe, köylülere hiç ilgi duymuyor, müzik ve okuma zevki yok ama yine de iyi bir müzikçi. Hiçbir iş yapmıyor ama yine de yaşamından hoşnut. Levin içinden genç karısını ayıplıyordu. Çünkü onun hem eş, hem evin hanımı, hem de çocuklarını besleyen, onları eğiten bir anne olacağı yorucu bir çalışma dönemine hazırlandığını anlamıyordu. Kitty'nin içgüdüsel olarak yaklaşmakta olduğunu hissettiği bu korkunç çalışmaya hazırlanır, bir yandan da neşeyle yuvasını kurmaya çalışırken, öte yandan şu yanda doya doya tadını çıkardığı aşk ve kaygısızlıkla geçen anlarını uzatmaya hakkı olduğunu hissettiğini anlamıyordu Levin. Levin yukarı çıkınca karısını yeni çay takımıyla yeni gümüş semaverin başında oturmuş gördü. Agafya Mihailovna'ya da küçük masada bir fincan çay vermişti. Sürekli olarak mektuplaştığı Dolly'nin bir mektubunu okuyordu. Agafya Mihailovna Kitty'ye sevgiyle gülümseyerek, "Görüyorsunuz ya, hanımımız buraya oturmamı buyurdu," dedi. Bu sözler Levin'e Kitty ile Agafya Mihailovna arasında geçenlerde olan üzücü durumun sona erdiğini gösterdi. Yönetim dizginlerini ele geçirirken yapılan mücadeleyi Kitty kazanmıştı. Ama bu arada Agafya Mihailovna'yı da epey üzmüş, sonunda da kendini yaşlı hizmetçiye sevdirmişti. Kitty bozuk bir yazıyla yazılmış bir mektubu Levin'e uzatırken, "Al sana bir mektup var, onu okudum," dedi. "Sanırım şu kadından, ağabeyinden, hayır okumadım. Bunlar bizimkilerden ve Dolly'den geliyor. Düşünebiliyor musun? Grisha'yı ve Tanya'yı Sarmatskiler'de verilen bir çocuk balosuna götürmüş Dolly. Tanya markiz kılığına girmiş." Levin onu dinlemiyordu. Kızararak ağabeyi Nikolay'ın, eski metresi Maria Nikolayevna'nın mektubunu aldı ve okumaya başladı. Bu kadının yazdığı ikinci mektuptu bu. İlkinde hiç suçu olmadığı halde Nikolay'ın kendisini evden kovduğunu söylüyor, dokunaklı bir saflıkla yoksulluk çektiği halde hiçbir şey istemediğini ama Nikolay Dimitriç'in şimdi yalnız, hasta ve güçsüz kaldığı düşüncesiyle kahrolduğunu ekliyordu. Levin'e ağabeyiyle ilgilenmesi için yalvarıyordu. Bu kez mektubu bambaşkaydı. Maria Nikolayevna, Nikolay Dimitriç'i Moskova'da yeniden bulduğunu, onunla birlikte bir taşra kentine gidip orada bir memurluk bulduğunu anlatıyordu. "Burada," diyordu, "patronuyla kavga etti ve Moskova'ya döndü. Ama yolda öyle kötü hastalandı ki ayağa kalkacağı kuşkulu. Sizi ısrarla soruyor. Üstelik de hiç paramız yok." Kitty gülümseyerek, "Dolly'nin senin hakkında yazdıklarını okusana," dedi. Ama kocasının alt üst olmuş yüzünü görünce hemen sustu. "Ne var, neler oluyor?" "Ağabeyim Nikolay'ın ölmek üzere olduğunu yazıyor bana. Gidiyorum ben." Kitty'nin yüzü değişiverdi. Dolly'yi, Tanya'yı ve Markiz'i bir anda unuttu. "Ne zaman gideceksin?" diye sordu. "Yarın." "Sana girebilir miyim?" Levin sitemle. "Kitty, ne diyorsun sen?" dedi. "Ne diyorsun da ne demek?" dedi Kitty. Önerisinin şaşkınlık yaratmasına öfkelenerek. "Neden gitmeyecekmişim? Sana yük olmam, ben gidiyorum çünkü ağabeyim ölüm döşeğinde. Peki sen neden gitmek istiyorsun?" "Neden gidemezmişim? Ben de aynı neden yüzünden gidiyorum. Benim için böylesine önemli bir anda o yalnızca tek başına sıkılacağını düşünüyor," diye düşündü Levin. Bu düşünce onu üzdü. "Olamaz," dedi ciddi bir tavırla. İşlerin çığırından çıktığını gören Agafya Mihailovna fincanını yavaşça bırakıp çıktı. Kitty bunu fark etmedi bile. Kocasının son sözlerini söylerkenki ses tonu onu çok incitmişti. Çünkü kocasının onun sözlerine önem vermediği belli oluyordu. Kitty öfkeyle, "Ben sana, sen gidersen ben de giderim diyorum," dedi. "Neden gidemezmişim? Neden bunun olanaksız olduğunu söylüyorsun?" Levin kendini tutmaya çalışarak, "Çünkü nereye gideceğimiz Hangi yanında kalacağımız belli değil. Bana allak bayağı olmaktan başka işe yaramazsın. Hiç de olmam. Bir şey istemiyorum ben. Sen oraya gidersen ben de giderim. Senin ilişki kuramayacağın bir kadın yüzünden gidemezsin. Neler olduğunu bilmiyorum ve öğrenmek de istemiyorum. Bildiğim tek şey kocanın ağabeyinin ölüm döşeğinde olduğu, kocanın onu görmeye gittiği ve benim de onunla gidebileceğimdir. Kitty, öfkelenme. Böyle ciddi bir durumda çektiğim acıya senin kendi gerçek zayıflığını, yalnız kalma korkusunu karıştırdığını görmenin benim için ne zor olduğunu düşün biraz. Peki yalnız kalmaktan sıkılırsan Moskova'ya git. Kitty öfke ve kırgınlık gözyaşları içinde. Sen böylesin zaten. Bana hep böyle kötü, bayağı düşünceleri yakıştırırsın diye bağırdı. Güçsüz değilim ben. Mutsuz olduğu zaman kocamın yanında olmanın görevi olduğu hissediyorum. Ama sen beni incitiyorsun. Anlamazlıktan geliyorsun. Levin kalkarak. Hayır, böyle köle gibi yaşamak korkunç bir şey. Diye bağırdı. Öfkesini tutacak gücü kalmamıştı. Ama aynı anda kendi kendini vurmakta olduğunu hissetti. Öyleyse neden evlendin? Özgür kalabilirdin. Madem pişman olacaktın neden? Sonra salona kaçıp gitti Kitty. Levin yanına gittiğinde Kitty hıçkırıyordu. Önce onu inandıracak sözleri değil, yatıştıracak sözleri düşündü. Ama Kitty onu dinlemiyor, hiçbir şey kabul etmiyordu. Karısına doğru eğildi, elini tuttu. Kitty elini çekti. Levin karısının elini, saçlarını, sonra yine elini öptü. Kitty hala susuyordu. Ama başını ellerin arasına alıp da ona Kitty dediği zaman yumuşadı, ağladı ve hemen barıştılar. Ertesi gün birlikte gitmeye karar verdiler. Levin onun yalnızca yararlı olmak için gittiğine inandığını yemin ederek söyledi. Maria Nikolayevna'nın ağabeyinin yanında bulunmasının hiçbir sakıncası olmadığını kabul etti. Ama ruhunun derinliklerinde Kitty'den ve kendinden hoşnut değildi. En gerekli olduğu zaman da gitmesine engel olan Kitty'den hoşnut değildi. Yakın zamanlara kadar Kitty'nin onu sevebileceği mutluluğunu aklından bile geçirmeye cesaret edemezken, şimdi onun kendisini sevmesinden mutsuzluk duyması çok tuhaftı. Sonuna kadar diretmesini bilemediği için kendisinden de hoşnut değildi. Karısıyla ağabeyinin metresinin kaçınılmaz olarak karşılaşacaklarını düşündükçe de canı sıkılıyor, olabilecek olayları gözlerinin önünde canlandırıyordu. Yalnızca karısının, Kitty'sinin bir sokak kadınıyla aynı odada bulunacağı düşüncesi bile onu dehşet ve tiksintiyle ürpertiyordu. Nikolay Levin'in ölüm döşeğinde yattığı Taro Oteli, temizlik, rahatlık hatta şıklık bakımından çok iyi bir amaç güdülerek yapılmış ama müşterileri yüzünden büyük bir hızla kokuşmuş batakhanelere dönüştürülmüştü. Hala modern ve rahat bir yer olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ama bu iddia yüzünden gerçekten pis olan eski otellerden daha kötüydü durumu. Kapıda duran pis üniformalı, sigara içen, kapıcı görevi yapan asker, dökme demirden basamakları kayganlaşmış, kasvetli, karanlık merdiven, her yeri lekelerle kaplı kara bir frak giymiş garson, pis yemek salonu, yemek salonunda masayı süsleyen mumdan yapılmış tozlu bir demet çiçek, her yerde görülen pislik ve düzensizlik, Levin'in özellikle yeni tadına vardıkları ev yaşantısıyla karşılaştırıldığında midesini bulandırdı. Otelin dıştan görünüşüyle içinin yarattığı düş kırıklığı tiksintisini daha da arttırdı. Her zaman olduğu gibi ne fiyatta bir oda isteklerinin sorulmasından sonra yolculara en iyi odalarının boş olmadığı açıklandı. Birini bir demiryolu denetçisi, ötekini Moskovalı bir avukat, diğerini köyden gelen Prenses Astafyeva tutmuştu. Geriye verebilecekleri bir tek pis oda kalıyordu. Ama bitişikteki odanın da akşama boşalacağına söz verdiler. Levin korktuğuna çabucak uğradığını görerek ve hemen ağabeyinin yanına koşacağı yerde onunla ilgilenmek zorunda kalacağını düşünerek Kitty'ye kızıyordu. Ağabeyi konusunda çok endişeliydi. Kitty'yi sonunda kendilerine verilen odaya götürdü. Ona suçlu gibi bakarak git git dedi. Sesini çıkarmadan odadan çıktı. Kapının yanında geldiklerini öğrenen ama içeri girmeyi göze alamayan Maria Nikolayevna ile burun buruna geldi. Kadın Levin'in Moskova'da gördüğü gibiydi. Sırtında kollarını ve boynunu açık bırakan aynı yünlü giysi vardı. Yüzü yine aynı saf, çiçek bozuğu, yuvarlak ama biraz daha tombullaşmış bir yüzdü. Ne var? Ağabeyin nasıl? Çok kötü. Artık yerinden kalkmıyor. Hep sizi bekliyor. Siz hanımefendiyle misiniz? Levin ilk önce onun neden sıkıldığını anlayamadı ama kadın hemen açıkladı. Ben giderim, ben mutfağa giderim dedi. O çok sevinecektir. Hanımefendiyle geldiğinizi biliyor. Bayanı yurt dışında gördüğünü anımsıyormuş. Levin onun karısından söz ettiğini anladı. Ne yanıt vereceğini bilemedi. Haydi gidelim dedi. Ama daha bir adım atmıştı ki odalarının kapısı açıldı ve Kitty'nin başı uzandı. Karısını böyle uygunsuz bir durumda görünce Levin öfke ve utançla kızardı. Ama Maria Nikolaevna daha beter kızardı. Kadın ezilip büzülmüş, ne diyeceğini ne yapacağını şaşırmıştı. Başörtüsünün uçlarını elleriyle tutmuş, çekiştiriyor, ağlayacakmış gibi duruyordu. Levin, Kitty'nin bu anlaşılmaz kadına bakışında ilk anda korkunç sayılabilecek meraklı bir anlam gördü. Ama bu bakış çok kısa sürdü. Kitty, peki o nasıl? Diye sordu onlara. Levin birinin koridordan geçtiğini görünce, burada durup konuşamayız diye öfkeyle Kitty kendini toparlamaya başlayan Maria Nikolaevna'ya, öyleyse içeri girin dedi. Sonra kocasının yüzündeki dehşeti görünce, yo siz gidin beni çağırırsınız diye ekledi. Odasına girdi, Levin de ağabeyinin yanına gitti. Burada göreceği ve hissedeceği şeyleri hiç beklemiyordu. Ağabeyini geçen sonbahardaki gelişinde onu çok şaşırtan, verenlerde çok görüldüğünü duyduğu, kendi kendini aldatma durumunda bulacağını düşünüyordu. Yaklaşan sonunun belirtileri içinde onu daha zayıf, daha güçsüz ama yine kendisine benzer bir şekilde bulacağını umuyordu. O zaman sevdiği ağabeyine duyduğu acımanın aynını, onu ölüm karşısında görmenin dehşetini yine aynı canlılığıyla hissedeceğini düşünmüş ve kendini buna göre hazırlamıştı. Ama bambaşka bir şey gördü. İncecik duvarları yandaki odalardan gelen seslerin duyulmasına engel olmayan, havasına boğucu bir pislik kokusu sinmiş, küçük pis bir odada, duvardan uzaklaştırılmış bir yatakta, üstü örtülü bir beden gördü. Örtünün üstünde uzun ve ince bir kola bağlı kocaman bir el dışarı çıkıyordu. Yastığa yan dönmüş başında, terden ıslanmış, şakaklarda çok seyrek olan saçlarıyla neredeyse saydam bir alın görünüyordu. Bu korkunç vücudun ağabeyim Nikolay'ın vücudu olması mümkün mü diye düşündü Levin. Yaklaştı, yüzüne baktı. Kuşkusu yok oldu. Yüzündeki korkunç değişmeye karşılık Levin'e bu korkunç vücudun canlı ağabeyi olduğu korkunç gerçeğini anlaması için içeri girdiğinde üzerine dikilen bu canlı gözlerle bakması, dudakları sıkıca kapalı ağzın hafifçe kıpırdanışını fark etmesi gerekti. Parlak gözleri içeri giren kardeşe ciddi bir sitemle bakıyordu. Bu bakışla aralarındaki her zamanki ilişki kuruluvermişti. Levin bu bakışlarında bir sitem sezdi. Kendi mutluluğundan vicdan azabı duydu. Konstantin onun elini tutunca Nikolay gülümsedi. Bu zayıf ve belli belirsiz gülümseme bakışlarındaki ciddiyeti değiştirmedi. "Beni bu durumda bulacağını ummuyordun," dedi Nikolay güçlükle. "Evet, hayır," dedi Levin bocalayarak. "Neden bana daha erken haber vermedin? Düğünden önce. Her yerde seni sordum." Dayanılmaz sessizlikten kaçınmak için konuşmak gerekiyordu. Ama ne Konstantin'le söyleyeceğini biliyor ne de ağabeyi ona yanıt veriyordu. Nikolay yalnızca bakışlarını indirmeden sanki her sözü tartıyormuş gibi ona bakıyordu. Levin ağabeyine karısının da yanında olduğunu söyledi. Nikolay çok sevindiğini ama bu durumuyla onu korkutmaktan çekindiğini belirtti. Sessizlik oldu. Birden Nikolay kımıldadı ve konuşmaya başladı. Levin onun yüzündeki anlamdan ağabeyinin çok ciddi ve önemli şeyler söyleyeceğini umuyordu. Oysa Nikolay sağlığından söz etmeye başladı. Doktorunu suçluyor, Moskovalı yeni doktora muayene olamadığından yakınıyordu. Levin onun hala bunu umduğunu anladı. Levin ilk sessizlikten yararlanıp gidip karısını getireceğini söyleyerek kalktı. Ama aslında bir an içinde olsa böylesine acı veren bir etkiden uzaklaşmak istiyordu. Peki, ben de burada biraz çeki düzen verdireyim. Burası pis ve kötü kokuyor. Maşa, burayı biraz düzene sok, dedi. Kardeşine sorarcasına bakarak. Sen gideceksin ya, diye ekledi. Levin yanıt vermedi. Koridorda durdu. Şu anda karısını getireceğine söz verdiği için pişman oldu. Odaya girdiğinde kendi hissettiklerini düşünerek Kitty'yi hastayı görmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapmaya karar verdi. Neden ona da kendim gibi acı çektireyim diye düşündü. Kitty korkunç bir yüzle ne oldu? Hasta nasıl? Diye sordu. Korkunç. Çok korkunç. Neden geldin sanki? Dedi Levin. Kitty birkaç saniye sessizce sıkılarak, acıyarak kocasına baktı. Sonra ona yaklaştı. İki elini koluna dayayarak. Kostya, beni onun yanına götür. İkimiz daha kolay katlanırız. Yalnızca beni götür ve bırak. Anla beni. Senin acı çektiğini görmek, onu görmemek benim için çok daha zor. Belki yanında ona ve sana yararlı olabilirim. Rica ederim, izin ver bana. Sanki tüm mutluluğu buna bağlıymışçasına yalvarıyordu kocasına. Levin onu götürmeye razı olmak zorunda kaldı. Maria Nikolayevna'yı tümüyle unutup Kitty'yi ağabeyinin yanına götürdü. Kitty yavaşça yürüyor, yürekli ve sevecen olduğunu göstermek için sık sık kocasına doğru dönüyordu. Hastanın odasına sessizce girdi. Gürültü etmeden kapıyı kapadı. Hafif adımlarla yatağa yaklaştı. Hasta başını çevirmek zorunda kalmasın diye yan tarafa geçti. Hastanın iskelet gibi olmuş elini kendi genç ve taze eliyle tutup sıktı ve kadınlara özgü, insanı incitmeyen bir canlılıkla konuşmaya başladı. Sizinle Soden'de karşılaşmıştık ama tanışmamıştık diye söze başladı. Yengeniz olabileceğimi düşünmemiştiniz değil mi? Hasta Kitty içeri girince yüzünde ışıldayan bir gülümsemeyle beni tanıyamazdınız değil mi dedi. Hayır, bize haber vermekle ne iyi ettiniz. Kostya'nın sizi düşünüp de endişelenmediği bir gün bile yoktu, dedi Kitty. Hastanın canlılığı kısa sürdü. Kitty daha konuşmasını bitirmeden, yüzünde ölüm halinde olan insanların sağlıklı insanlara karşı duyduğu kıskançlıkla karışık bir sitemi belirten bir anlam beliriverdi. Korkarım burada rahat değilsiniz, dedi Kitty. Onun üzerine dikilmiş bakışlarından kaçınmak için odayı incelemeye başladı. Kocasına dönerek, otelciden başka bir oda isteyelim. Böylece Nikola'ya daha yakın oluruz, dedi. Levin, ağabeyine heyecan duymadan bakamıyor, onun yanında doğal ve sakin olamıyordu. Nikola'nın odasına girer girmez, farkında olmadan, gözleri ve dikkati bulanıklaşıyor, ayrıntılar gözüne pek çarpmıyordu. İğrenç kokuyu, pisliği, düzensizliği, rahatsızlığı, iniltileri fark ediyor ama bütün bunlara bir çare bulmayı düşünemiyordu. Hastanın acılarını azaltmayı bile deneyemiyor, battaniyenin altında yatan bu vücudun nasıl yatmış olduğunu, dizlerinin çıkan yaralar yüzünden derisi soyulmuş sırtın ne durumda bulunduğunu, Nikolay'ın daha az rahatsız ya da daha rahat olması için yapabileceği bir şey olup olmadığını, onu daha iyi nasıl yatırabileceğini düşünmüyordu. Bu ayrıntılar aklına gelir gelmez Levin'in sırtı ürperiyordu. Artık ömrünü uzatmak ya da acılarını dindirmek için elden bir şey gelmediğine kesinlikle inanıyordu. Ama hasta da bu olanaksızlığı seziyor, buna sinirleniyordu. Bu da Levin'e çok acı geliyordu. Levin hastanın odasındayken çok üzülüyordu ama ondan uzaklaşınca daha kötü oluyordu. Türlü bahanelerle durmadan içeri girip çıkıyor ama onunla yalnız kalmaya dayanamıyordu. Öte yandan Kitty de başka türlü düşünüyor, başka türlü hissediyor ve başka türlü davranıyordu. Hastayı görünce acımıştı. Bu acıma duygusu, kadın yüreğinde kocasının yüreğinde yarattığı dehşet ve iğrenme duygusundan uzak, tam tersine onu durumun ayrıntılarını öğrenmeye ve hastayı iyileştirmek için çareler aramaya itiyordu. Kayınbiraderine yardım etmesinin görevi olduğundan hiç kuşku duymayarak, bunun olanaksızlığını hiç düşünmeden hemen işe koyuldu. Kocasını dehşete düşüren aynı ayrıntılar hemen onun da dikkatini çekmişti. Bir doktor çağırttı. Eczaneye birini yolladı. Yanında getirdiği oda hizmetçisini ve Maria Nikolayevna'yı silip süpürme toz alma işleriyle görevlendirdi. Kendisi de bazı şeyleri yıkamaya başladı. Örtüleri düzeltti. Odaya bazı şeyler getirtti. Bazılarını dışarı çıkarttı. Pek çok kez koridorda karşılaştığı adamları aldırmadan kendi odasına gitti. Oradan çarşaflar, yastık kılıfları, havlular, gömlekler getirdi. Yemek sonunda akşam yemeği yiyen mühendislere hizmet eden uşak, Kitty'nin çağırması üzerine asık suratla sık sık çıktı geldi. Ama Kitty son derece kibar ve dokunaklı bir ısrarla buyruk verdiği için dediklerini yaptı hemen. Levin bütün bunları onaylamıyordu. Bunların hastaya yararı olacağına inanmıyor, özellikle öfkeleneceğinden korkuyordu. Oysa Nikolay umursamaz görünüyor, biraz canı sıkılmış olsa da kızmıyor, yengesinin onun için yaptıklarını ilgiyle izliyordu. Levin, Kitty'nin kendisini yolladığı doktordan dönünce odaya girdiği zaman Kitty'nin buyruğu üzerine hastanın çamaşırlarının değiştirildiğini gördü. Hastanın kürek kemikleri çıkmış, geniş sırtı, kaburgaları dışarı fırlamış, omurgaları çıplaktı. Marya Nikolayevna ile uşak hastanın uzun sarkık kollarını gömleğin kollarına geçirmeye çalışıyor ama bir türlü geçiremiyorlardı. Kitty hemen Levin'in arkasından kapıyı kapattı. Hastaya bakmıyordu ama hastayı inleyince hemen yanına yaklaştı. "Çabuk olun," dedi. Hasta öfkeyle mırıldandı. "Yaklaşmayın, ben kendim..." "Ne diyorsunuz?" diye sordu Marya Nikolayevna. Ama Kitty onu duyunca hastanın önünde çıplak görünmekten sıkıldığını anladı. Kolunu geçirmesine yardım ederken "Bakmıyorum, bakmıyorum," dedi. Marya Nikolayevna "bu yana gelin ve bize yardım edin," diye ekledi. Kocasına dönerek "Lütfen bizim odaya git. Küçük çantamda bir şişe var. Biliyorsun, yandaki küçük cepte. Şişeyi getir. Bu arada biz de burayı toplarız." Levin şişeyle döndüğü zaman hasta yatırılmış, çevresinde her şey değişmişti. Keskin kokunun yerini Kitty'nin bir püskürtücüyle yaydığı sirke ve parfüm kokusuna bırakmıştı. Toz kalmamış, yatağın altına bir halı serilmiş, masanın üzerine ilaç şişeleri, bir sürahi, gerekli çamaşırlar ve Kitty'nin İngiliz eriştirmesi yerleştirilmişti. Hastanın yatağının yanında başka bir masanın üzerinde şuruplar, bir mum ve bazı tozlar vardı. Hastanın kendisi de yıkanmış, taranmış, temiz çarşaflar arasında yakası şaşılacak kadar ince boynunu saran beyaz bir gömlekle yükseltilmiş yastıklarda yatıyordu. Kitty'ye dikili bakışlarında yeni bir umut anlamı okunuyordu. Levin'in kulüpte bulup getirdiği doktor, Nikolay Levin'e bakan, onun uçlu olmadığı doktor değildi. Hastayı muayene ettikten sonra pratisyen doktor başını salladı, bir reçete yazdı. Büyük bir titizlikle ilaçların nasıl kullanılacağını ve uygulanacak rejimi açıkladı. Hafifçe pişmiş taze yumurta, maden suyu ve belli bir sıcaklıkta ısıtılmış süt önerdi. Doktor gidince hasta kardeşine bir şeyler söyledi ama Levin yalnızca "Senin Katya" sözcüğünü anladı. Levin onun bakışından Nikolay'ın genç karısını övdüğünü anladı. Hasta daha sonra Katya'yı çağırdı. Kitty'yi böyle çağırıyordu. "Kendimi çok iyi hissediyorum," dedi. "Siz olsaydınız çoktan iyileşirdim. Şimdi ne iyi oldu böyle." Kitty'nin elini tuttu. Öpmek istedi ama onun bundan hoşlanmayacağından çekinerek elini okşadı yalnızca. Kitty de Nikolay'ın elini tuttu ve sıktı. "Şimdi beni sola çevirin, sonra gidip yatın." Kitty dışında kimse anlamadı dediklerini. Çünkü Kitty durmadan hastaya neyin yararlı olabileceğini düşünüyordu. "Öteki yanına," dedi kocasına. "Hep sola dönmüş olarak uyuyor. Onu çevir, uşağı çağırma koş olmaz. Ben de yapamam. Siz kaldırabilir misiniz onu?" diye sordu Marya Nikolayevna'ya. "Korkarım," dedi kadın. Levin o korkunç vücudu battaniyenin altından kollarının arasına alıp onu çevirmek düşüncesiyle dehşete kapılmış olsa da karısının etkisinde kalarak Kitty'nin çok iyi bildiği kararlı tavrıyla hastayı kucakladı. Ama güçlü olmasına karşın bu bir deri bir kemik kalmış kollarla bacakların tuhaf ağırlığı karşısında çok şaşırdı. Levin uzun zayıf kollarını boynuna dolayan ağabeyini öteki yanına çevirirken Kitty de sessizce yastıkları ters yüz etti, silkeledi, seyrek saçları yeniden yanaklarına yapışan hastanın başına düzeltti. Nikolay kardeşinin elini elinden bırakmadı. Levin'in boğazda bir şey düğümlenir gibi oldu. Ağabeyi elini dudaklarına götürüp öpünce hıçkırıklarını tutamadı. Tek söz bile söyleyemeden odadan çıktı. Levin o akşam karısıyla konuşurken "Çocuklara ve aptallara açtığı gizleri bilgelerden sakladı," diye düşündü. Levin'in İncil'deki bu cümleyi anımsaması, kendisini bilge saymasından ileri gelmiyordu. Ama kendisinin karısından ve Agafya Mihailovna'dan daha zeki olduğunu ve bütün ruhuyla ölümü düşündüğünü yadsıyamazdı. Birçok büyük düşünürün bu sorunu araştırdıklarını da biliyordu. Onların yazdıklarını okumuştu ama onlar da karısıyla Agafya Mihailovna'nın bildiklerinin %1'ini bile bilmiyormuş gibiydiler. Bu iki kadın birbirlerinden farklı olsalar bile Agafya Mihailovna ve Katya, ağabey ona bu adı takmıştı ve Levin de ona böyle demekten hoşlanıyordu şimdi. Bu konuda tümüyle aynıydılar. Her ikisi de yaşamın ve ölümün ne olduğunu kesin olarak biliyorlardı. Her ne kadar Levi'nin sorularına kesin yanıtlar veremiyor ve hatta bu soruları anlayamıyorlarsa da her ikisi de bu olgunun öneminden hiç kuşkuya kapılmıyor, milyonlarca insan gibi düşünüyorlardı bunları. Ölümün ne olduğunu bildiklerinin kanıtı, ölmek üzere olanlara nasıl davranılacağını bilmeleri ve onlardan korkmamalarıydı. Oysa Levin ve onun gibi ölüm konusunda söylev verenler bunu yapmayı bilmiyorlardı. Çünkü onlar ölümden korkuyorlar ve ölmek üzere olan birinin karşısında nasıl davranacaklarını bilmiyorlardı. Eğer Levin ağabeyi Nikolay'ın yanında tek başına kalmış olsaydı, ona dehşetle bakar, onu nasıl yatıştıracağını bilmeden daha büyük bir dehşetle ölümü beklerdi. Levin ayrıca ne diyeceğini, nasıl bakacağını, nasıl yürüyeceğini de bilmiyordu. İlgisiz şeylerden söz etmek ona kırıcı geliyor, ölümden ya da üzücü şeylerden söz etmek susmak da olanaksız görünüyordu. Ona baksam onu incelediğimi, ondan korktuğumu sanacak, bakmasam başka şeyler düşündüğümü sanacak. Ayaklarımın ucuna basarak yürümemden sinirleniyor, normal yürümeyi de ben göze alamıyorum. Kitty bütün bunları düşünmüyordu elbet. Buna zamanı yoktu. Neler yapılması gerektiğini bildiğinden yalnızca hastayla ilgileniyordu ve her şey yolunda gidiyordu. Ona kendinden, düğününden söz ediyor, gülümsüyor, yakınıyor, her türlü nazını çekiyor, iyileşme öyküleri anlatıyor, böylece de işler yolunda gidiyordu. Bildikleri bunlardı. Kitty'nin davranışları Agafya Mihailovna'nınkiler gibi içgüdüsel ve düşünmeden yapılmış davranışlar değildi. Kitty'nin hastanın yalnızca bedensel bakımıyla, onun iyileştirilmesiyle ilgilenmemesi bunu kanıtlıyordu. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.